Ayrım 2 Cendere, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan. Sayfa 21. İmamoğlu'na yazılan mektup. İtirafçı olmayı reddeden Erkan Karaarslan kendisine yapılan ahlaksız tekliflerin bir bölümünü duruşmalarda anlattı. Karaarslan'ın Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı FETÖ davasında 25 Nisan 2019 tarihinde söylediklerine bakalım. Yerel seçimler öncesinde cezaevine benimle görüşmeye Aydın'dan gelen kişiler oldu. Benim bu dosyalarla ilgili olarak başta Özlem Çerçioğlu ve bazı CHP'li belediye başkanları aleyhine olmak üzere ifadelerde bulunmam karşılığında tutuklu bulunduğum dosyadan beraat edeceğime dair söylem ve tehditlerde bulundular. Ailemi bakanlarla görüştürdüler, avukatımı da bakanlarla görüştürdüler. Ve bu da Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Erkan Karaarslan'ın dedikleriydi. Avukat görüşüne girdiğimde cezaevine girmesi mümkün olmayan, Aydın ilinde gazetecilik yapan Serhan Seyhan isimli gazeteciyi gördüm. Bu kişi avukat değildir. 14 Mart 2019 tarihli kendisinin bana yaptığı görüşmede, başta Özlem Çerçioğlu ve Ekrem İmamoğlu hakkında, CHP başkanları hakkında beyanda bulunmam halinde, o gün itibariyle tahliye olacağımı, bu duruşma dahil başka duruşmalarda da tahliye olacağımı, aksi takdirde hüküm giyeceğimi bana beyan etmiştir. Bu görüşmenin ardından yargılanmamın belediye başkanları ile ilgisinin olmadığını söyledim. Kendisine faks göndereceğimi belirttim. 15 Mart 2019 tarihinde Ankara Cumhuriyet Savcısı beni odasına davet etti. Çektiğim fakstan devlet kurumlarından çıkmasının mümkün olmadığını, istediğim kişiyle beni görüştürebileceğini söyledi. Tutanaklara isminin geçmesini istemediğim bakanlar bana ve aileme ulaşarak belediye başkanları aleyhinde beyanlarda bulunmamı istediler. Davalardan beraat etmemi ve tahliye olmamın da bu beyanlar ile ilişkili olacağını söylediler. Bu süreç devam etmiştir. 18, 19, 20 ve 28 Mart'ta cezaevine talebim olmaksızın gelenler olmuştur. Bunlar ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptım. Tüm bu iddialar üzerine CHP'li belediye başkanları İmamoğlu ve Çerçioğlu da suç duyurusunda bulundu. Hem Karaarslan'ı cezaevinde ziyaret eden gazeteci Serhan Seyhan hem de soruşturma neticesinde tespit edilecek, varsa bakan yahut bakanlar ile kimlikleri tespit edilecek diğer şüpheliler için dava açılmasını istediler. CHP'li başkanlar suç işlemek amacıyla örgüt kurma, görevi kötüye kullanma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarının işlendiğine inanıyordu. Söz konusu iddialar doğruysa haksız da değillerdi. Bununla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları aracılığıyla savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde çok çarpıcı bir nokta daha vardı. Müvekkilin, yani Ekrem İmamoğlu o dönemde belediye başkanlığını yürüttüğü Beylikdüzü Belediyesi, Erkan Karaarslan'ın FETÖ-PDY nedeniyle tutuklanmasından hemen sonra sözleşmesini feshetmiş, teminat mektubunu nakde çevirerek belediyeye gelir olarak kaydetmiş, ardından kamu ihale kurumuna başvurarak Erkan Karaarslan'ın kamu ihalelerinden yasaklanmasını sağlamıştır. Erkan Karaarslan 2017 yılında müvekkille cezaevinden gönderdiği mektupta kendisine haksızlık yapıldığından şikayet ederek sözleşme bedelinin ödenmesini talep etmiş, bu talebini dile getirirken kendisine müvekkil Ekrem İmamoğlu'nu FETÖ ve PDY ile bağlantılı gösteren ifade vermesi karşılığında serbest bırakılacağı taahhüdünde bulunulduğunu, müvekkile yönelik bir kumpas girişiminin söz konusu olduğunu ve eşinde bunun belgeleri mevcut olduğunu bildirmiştir. Yani doğruysa eğer, sadece 2019 seçimleri öncesinde değil, 2017'de de İmamoğlu'nu FETÖ ile ilişkilendirmek için bir kumpas kurulmak istenmişti. Hem de yine aynı kişi üzerinden. Araştırmadan kapanan dosya. Sonuç ne oldu peki? Yani FETÖ sanığı Erkan Karaarslan'ın bu iddiaları hak ettiği gibi soruşturuldu mu? CHP'li başkanların şikayeti üzerine açılan soruşturmada iddiaların sahibi Karaarslan'ın bir kez daha ifadesi alındı ve o da duruşmadaki sözlerini tekrarlayıp özetle şunları dedi. Serhan Seyhan iki kez ziyaretime geldi. Ekrem İmamoğlu, Özlem Çerçioğlu ve isim zikretmeksizin Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerde tanık olduğum, bildiğim, duyduğum, usulsüzlük ve yolsuzlukları anlatmam durumunda tutuklu olduğum dosyadan tahliyeme ve hatta beraatımı sağlayabileceği yönünde taahhütte bulundu. Aksi takdirde uzun yıllar tutuklu kalabileceğimi söyledi. Ekrem İmamoğlu, Özlem Çerçioğlu veya başka herhangi bir belediye başkanına FETÖ ve PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu yönünde veya irtibatı, iltisakı, bağlantısı bulunduğu yönünde iftira atmamı istemedi. Zaten duruşma tutanaklarındaki savunmalarında da bu durum çok net anlaşılıyor. Yani Erkan Karaarslan cezaevine gelen Serhan Seyhan'ın FETÖ'ye dair değil, yolsuzluk ve usulsüzlük konularında CHP'li başkanları suçla dediğini aktarıyordu. Ve duyduk ki Karaarslan'ın ifadesini alan savcı, avukatı ile AKP'li bakanın yaptığı gizli görüşmeye dair bildiklerini ise cezaevindeyken tanık olamadığı gerekçesiyle ifadesine geçirtmemişti. Dipnot: avukatının AKP'li bakan ile yaptığı görüşmeye dair Erkan Karaarslan'ın Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı ayrı bir suç duyurusunun akıbeti ise belirsizliğini koruyor. Öyle ya, cız konulardı onlar. İddiaların odağındaki cezaevi ziyaretçisi, yani bir gücün aracısı olduğu konuşulan Serhan Seyhan ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Erkan Karaaslan'a sadece doğruları söylemesinin her zaman kendi yararına olduğunu ilettiğini öne sürdü. Tüm bu skandallarla bezeli öykünün sonunun ne olduğunu tahmin etmek zor değil. Delil yok denilerek dava açılmadı. 21 Şubat 2020 tarihli bu karara CHP'li belediye başkanları itiraz etti. Erkan Karaarslan'ın ailesiyle avukatının AKP'li bakanlarla irtibatları araştırılmadı ve etkin bir soruşturma yapılmadı dediler. Dipnot: bu kitap yazılırken dosyanın kapanmasına yapılan itirazın sonucu CHP'li başkanlara henüz tebliğ edilmemişti. Ekrem İmamoğlu'nun bahsi geçen bakanlar, yani ailesini, eşini, kendisini zorlayan, teşvik eden, İmamoğlu aleyhine ifade ver diyen bakanlar kimdir? Bunları cevaplamaları gerekiyor. Gerçekten Türkiye siyaset tarihine çok önemli bir lekedir yapılan bu iş şeklindeki isyanı karşılık bulmadı. Dipnot: https://odatv.com/kim-o-bakanlar-160-51-948.html. Ve ilginçtir, nedendir bilinmez. Yerel seçimler bittikten sonra Erkan Karaarslan bir gün sessiz sedasız tahliye edildi. Erkan Karaarslan FETÖ'cüydü, değildi tartışması bir yana. FETÖ suçlaması kimi siyasetçilerin FETÖ'yü büyüttükleri iktidar koltuklarında daha fazla oturmak için bir yapıştırıcı görevi üstleniyordu. Kamuoyu FETÖ ile mücadelenin hakkıyla yapılmasını isterken birileri süte su karıştırıyordu. Bir yandan da devlette boşalan koltuklara yeni sahipler yerleştiriliyordu. Tıpkı... İkinci bölüm. Pelikan, B planı mı? Karşımızda muhafazakar bir gazeteci oturuyordu. Medyanın göbeğindeyken şimdi kaymış bir yıldız gibi çekilmişti. Pelikan'ın hedefi oldum, fişlendim diye halini açıklıyordu. Bir zamanlar Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen gazeteciden nasıl çemberin dışında kaldığını anlatmasını istedik. Sahiden olay akıllara durgunluk verici görünüyordu. Cumhurbaşkanının uçağına binebilenler arasında olan gazeteci, pelikancıların önde gelen yazarlarından birinin Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi'nden hazırladığı bir dosyayı Cumhurbaşkanına sunduğunu gözleriyle gördüğünü söylüyordu. Bir gazetecinin Cumhurbaşkanını rahatsız edecek paylaşımları, satırları, ilişkilerinin raporda yer aldığını anlatıyordu. O gazeteci bir süre sonra tasfiye oldu diye devam ediyordu sözüne. Benim dosyamı da hazırlarlar mı diye düşünürken bir süre sonra Cumhurbaşkanına sunulduğunu bile öğreniyordu. Araştırma dosyası denilen şeyin çoğunlukla kişiler arasında istihbarat toplamak ve bunu bir silah olarak kullanmak olduğunu anlıyorduk. Bir zamanlar zamanın, tarafın kullandığı yöntemlerin başka adlarla sürdüğünü öğreniyorduk. Sadece bir kişi değildi. Grubun yaptığı fişlemenin bir başka tanığı ile de bir araya geldik. O da bir zamanlar iktidarın göbeğindeydi. Anlattıklarına biz bile inanamadık. Pelikan bildirisinin göbeğinde yer aldığı tartışılan Hilal Kaplan'ın Cumhurbaşkanı'na sunduğu bir başka dosyayı görmüştü. Bu kez şikayet edilen bizzat Cumhurbaşkanı'nın kuzeni gazeteci Cengiz Er'di. Süper Haber isimli sitenin sahibi olan Cengiz Er, muhafazakar camianın farklı isimlerinden biriydi. İktidarı bir tür beslenme aracı olarak kullanan tetikçilere sert eleştiriler getiriyordu. Öğrendik ki Kaplan elinde bir dosyayla Erdoğan'ın kuzenine Erdoğan'a şikayet edecek kadar ileri gitmişti. Er ise bu durumu fark etmiş, Hilal Kaplan'a burada yazamayacağımız kadar ağır bir tepki göstermişti. Çeşitli kaynaklardan doğrulattığımız iddia, Cengiz Er ile pelikancılar arasındaki kavgayı anlamamıza neden oldu. Zira Cengiz Er sözünü sakınmadan pelikancılara sert sözlerle yükleniyordu. Pelikancılar ise bu kez de Er'i savcılığa şikayet etti. Hatta Rasim Ozan Kütahyalı, savcılıktan Süper Haber internet sitesinin basılmasını, sahibi Cengiz Er'in telefon ve bilgisayarlarına el konulmasını isteyecek kadar ileri gitmişti. Aynı talep bu kitabın yazarlarından Barış Terkoğlu için de istenildiğinden meselenin bizzat belgelerini görme şansımız oldu. Sahi nedir bu pelikan? Gücünü nereden alıyor? Bir efsane mi yoksa birilerinin B planı mı? Türkiye 28 Şubat'ı yıllarca konuştu. Bir MGK toplantısında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların imzaladığı kararlardan oluşuyordu. Ancak yıllarca darbe suçlamalarına konu oldu. Demek yasal da olsa, kendi isteğiyle de olsa, hükümetin bir bildirinin ardından çekilmeye karar vermesi sorgulanabilir bir meseleydi. Nereden mi bu noktaya geldik? Tabii Türkiye'nin yeni paraleli diye tanıtılan Pelikan'ın meşhur bildirisinden. Pelikan düşmanlarının taktığı ad değil, onlar kendileri için bu ismi buldular. Türkiye onları ilk kez Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu istifaya götüren metinle tanıdı. Şurada. https://pelikandosyasi.word-press-com/ adlı blogdan 1 Mayıs 2016'da yayımlanan ve Pelikan dosyası adını taşıyan bildirinin hedefi Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibiydi. AKP içinden yazıldığı aşikar olan ve Davutoğlu'nu Erdoğan karşısında kendi hizbini örgütlemekle suçlayan bildiriyi yazanların pelikan göndermesi nedeniyle bu gruba pelikancılar denildi. Tabii isim üzerine komplo teorileri yapıldı. Öyle ya, Fethullahçıların ABD'deki okullarının çatısında Pelikan Eğitim Vakfı, yani Pelikan Educational Foundation vardı. Pelikancıların birçoğunun Fethullah tornasından yetişmesi bu hatırlatmaya sebep oldu. Ama Pelikan adının buradan değil de John Grisham'ın filme de uyarlanan Pelikan Dosyası isimli kitabından geldiği fikri ağırlık kazandı. Peki tarihe kendilerini pelikancılar olarak kaydeden grubun bildirisinde ne yazıyordu? Selam olsun başlığıyla yayımlanan bildiri şöyle başlıyordu. Hocanın ekibi yeterince konuştu. Hocalarıyla beraber yeterince ortalığı karıştırdı. Biraz da biz konuşalım mı? Biraz da reis için canını feda edecekler konuşsun mu? Ergen bir genç kızın annesine isyanını hatırlatan çıkışa göre, hoca dedikleri Ahmet Davutoğlu, kendisini başbakan yapan Erdoğan'ı dinlememiş, ona sadık davranmamış, ihanet etmiş, kendi yolunu çizmişti. Üstelik bildiride anlatılana göre partide yapılan yoklamada başbakan adayı olarak 1. Abdullah Gül, 2. Binali Yıldırım çıktığı halde Erdoğan Davutoğlu'nu başbakan yapmıştı. Buna rağmen Davutoğlu kendisine verilen değere layık olamamıştı. Reisin ekonomi yönetimini ekarte etmek için ilk iş şeffaflık yasasını çıkartalım dedi hoca. Reisin haberi olmadan hazırladı yasa paketini diyerek Davutoğlu'nun kendi yolunu çizmesini anlatan metin şöyle devam ediyordu. 17-25 Aralık üzerinden 4 bakanı Yüce Divan'a gönderme oylaması sırasında bir konuşma bahanesiyle İngiltere'ye gitti. Meclis grubunun başında durup liderlik etmedi. Ardından Davos'a gitti. Oradan da New York'a sermaye gruplarıyla buluşmak için geçti. Bildiriye göre Davutoğlu AKP içinde yolsuzluk suçlaması ile anılan bakanları gözden çıkarmıştı. Bu da rahatsızlık yaratmıştı. Bildiri yalnızca Davutoğlu'nu değil, AKP içinde Davutoğlu ile birlikte hareket ettiğini iddia ettiği bir dizi ismi de hedef alıyordu. Hakan Fidan Pelikan'ın hedefinde. Ali Sarıkaya, Osman Sert, Taha Özhan, Hatem Ete ve Ertan Aydın gibi isimlerle başlayan liste Hakan Fidan'a kadar uzanıyordu. Hoca reisi devirmekte başarısız olunca onu zayıflatmaya karar verir. Yine onunla istişare etmeden Fidan'ı milletvekili yapmaya kalkar. İşin kötüsü Fidan da reisle istişare etmeden hemen hocasının kucağına atlar. Bu sefer reis medya mensuplarının karşısında hocayı ve Fidan'ı azarlar. Fidan Umre'de reisi bulur, nedamet getirir, sonra tekrar görevi kendisine iade edilir. Gerçekten de 7 Şubat 2015'te Hakan Fidan AKP'den milletvekili adayı olacağını açıklamıştı. 10 Şubat'ta da MİT'ten istifa ederek AKP Genel Merkezi'ne gitti, partiye üye olarak vekil adaylığı için başvurdu. Bir ay sonra 9 Mart'ta ise adaylıktan geri çekildi ve MİT'in başına yeniden atandı. Bu bir aylık süreç kamuoyuna AKP'li Hakan Fidan cümlesini kurma fırsatı verdi. Peki Hakan Fidan neden aday oldu, neden vazgeçti? 8 Şubat 2015'te yani Fidan'ın adaylık ilanından bir gün sonra Erdoğan, Hakan Fidan'ın adaylığına olumlu bakmıyorum, Sayın Başbakan'a da söyledim demişti. Buna rağmen Fidan aday olmaktan vazgeçmemişti. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hakan Fidan cesurdur, yiğittir, attığı adımdan geri dönmez dedi. Ama 4 Mart'ta Erdoğan bu kez açıkça tavrını koydu. Şimdi biz onu böyle bir göreve getirdik, getiren de benim. Madem öyle ayrılırken de eğer müsaade edilmiyorsa orada kalması ve ayrılmaması gerekirdi. Dolayısıyla tabii ki kırgınım. Erdoğan'ın kırgınlığı saklı kalmakla birlikte Fidan vekillikten vazgeçerek eski görevine döndü. Buraya kadar anlattıklarımızdan açıkça görülüyordu ki Davutoğlu ile Erdoğan'ın Hakan Fidan tasarrufları birbirinden farklıydı. Devlet içindeki kriz tortularıyla sürdü. Pelikancıların bildirisinden de anlaşıldığı gibi Pelikancılar Hakan Fidan'ı Davutoğlu'nun adamı olarak görüyordu. Üstelik Ankara kulislerinde son konuşulanlara göre Pelikancıların Fidan gitsin ısrarı halen sürüyordu. Neyse biz konumuza devam edelim. Bahçeli de hedefte. Pelikan bildirisi bu kadarla kalmıyor. AKP ile HDP arasında aslında hükümet ile PKK'nın anlaşması olarak görülen Dolmabahçe mutabakatını da hedef alıyordu. Pelikancılara göre Yalçın Akdoğan, Efkan Ala, Mahir Ünal gibi isimler Erdoğan'dan habersiz işler yapmışlar, Erdoğan'ı kamuoyu önünde benden habersiz dedirten noktaya getirmişlerdi. Bildiri Arınç'ı da AKP içinde bu ekibin arasına şöyle sokuyordu. Bu sefer Bülent Arınç meydandadır. Reisin yalan söylediğini, kendisinin süreçten haberdar olduğunu ve ülkeyi hükümetin yönettiğini söyler. Asıl kimin yalancı olduğunu söylemeye gerek yoktur diye düşünüyorum. Hocamız yani Davutoğlu hemen Arınç'a telefon açar, televizyondaki reis karşıtı açıklamalarından ötürü Arınç'ı tebrik eder. Sadece bu kadar değil. Pelikan grubunun hedefinde AKP'deki Hüseyin Çelik, Ali Babacan, Mehmet Şimşek gibi politikacılar Abdullah Gülcülük'ü de suçlanıyordu. Naci Bostancı ve Ayhan Sefer Üstün için Davutoğlu'nun adamı olduğu söyleniyordu. Numan Kurtulmuş'un Erdoğan'ın makamını küçümsediği iddia ediliyordu. Pelikancılar yalnızca AKP içinde bir kesimi hedef almıyor, MHP'ye de dikkat çeken bir imada bulunuyorlardı. Reise yönelik hırsızlık iftirası kampanyasının asenası olarak arzu endam eden Bahçeli, Bilal'i ver koalisyona al diye nara atmaya başlar. Reis çok öfkelenir. Kendisinden açık açık çocuğunu kurban vermesini istemektedirler. Hoca ise Bilal Erdoğan'ı kurban olarak isteyen Bahçeli'nin meclis yeminini sonuna kadar bekler ve sonra da tüm kabinesiyle birlikte alkışı basar. Bildiri AKP medyasında da bir grup ismi hedef alıyordu. Mustafa Karaalioğlu, İbrahim Karagül ve Yeni Şafak yazarları Etyen Mahçupyan, Yıldıray Oğur, Ceren Kenar, Hakan Albayrak, Abdülkadir Selvi, Akif Beki gibi isimler bildiride topa tutulan isimler arasındaydı. Dil öyle tuhaftı ki Etyen Mahçupyan'dan şöyle söz ediliyordu. Reis hakkında eşcinsellik imasında bile bulunan bir herif. Aslında Mahçupyan en azından kamuoyu önünde böyle bir iddiada bulunmamıştı. Buna yakın bir başka iması ise ortalığı karıştırmıştı. Mahcup Yan Serbestiyet sitesinde yayımlanan Bizde Asıl Yalan Beyan Esastır başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı danışmanları Cemil Ertem ile Yiğit Bulut arasında uygunsuz ilişki olduğunu yazmıştı. Tartışma çıkaran bu yazı kısa süre sonra siteden kaldırıldı. Bulut ise bu meczubu ve ipini elinde tutanları önce Yüce Allah'a sonra yargıya havale ediyorum diye yanıt verdi. Bildiri arkasında kim olduğuna dair ipuçları da veriyordu. Hilal Kaplan, Melih Altınok, Kurtuluş Taiz, Cemil Barlas, Haşmet Babaoğlu gibi isimler inceden dokundurmaya başlar hocaya. Fakat Suheyb Öğüt aktüelde çok sert bir eleştiri yazar. Dipnot, bu kitabın yazıldığı sırada kendisine pelikancı diyen bir yazara yanıt veren Salih Tuna, Sabah gazetesinde şu ifadeleri kullandı. Pelikanla melikan dedikleri her neyse uzaktan yakından alakam olmadığını, olamayacağını herkes bilir. Zaten şimdiye değin ne düşündüysem dan diye köşemde dile getirdim, getiriyorum. Kaldı ki daha önce kısmen bir dergide yayımlanan o bildirinin müellifini de başta o müfteri olmak üzere herkes biliyor. Salih Tuna'nın kastettiği Süheyb Öğüt'ün aktüelde yayınlanan ve daha sonra kaldırılan yazısıydı. Bizim bilgilerimize göre de Salih Tuna pelikancı değildi. Ancak Tuna kullandığı ifadelerle pelikan bildirisinin kaynağının Öğüt'ün yazısı olduğunun altını çizdi. Hoca felç geçiriyordum diye inlemeye başlar. Derhal Turkuvaz grubunu arar, yazıyı kaldırtır. Grup yazıyı hocadan tırstığı için değil, reisin politikası bu yönde olduğu için kaldırır. Öğüt de durumu öğrenir, eyvallah der. Gerçekten de söz konusu isimler bildirinin yayımlanmasının ardından ilk sahip çıkan isimler oldular. Bu da pelikancıların ilk olarak medyada görünür olmasını sağladı. Ancak olay medyayla kalmadı. Bir domino etkisi gibi AKP içine doğru yayılan bir etki yaptı. Yıllarca Erdoğan'ın konuşma metinlerini yazan Aydın Ünal gibi isimler bildiriyi hedef alırken Sabah gazetesi yazarlarının bildiriyi sahiplenmesi dikkat çekti. Başbakan Ahmet Davutoğlu 3 Mayıs'ta yani bildiriden 2 gün sonra partisinin grup toplantısında ilk konuşmasını yaptı. Nefsimi ayaklar altına alırım. Bir faninin terk etmeyeceği düşünülen her makamı elimin tersiyle iterim. Ama asla bu kutlu hareketteki hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam sözleri açık bir istifa sinyaliydi. Konuşmanın ardından yandaş medya bir ilkle de tanıştı. Grup toplantısında pelikancıları hedef alan sert konuşmanın bir satırı bile Sabah, Takvim, Akşam ve Güneş gazetelerinin birinci sayfalarında yer almadı. Tablo pelikan denilen grubun etki alanının günden güne görülmesini sağlıyordu. Ertesi gün Davutoğlu Erdoğan'ın yanına gitti. Anlatılana göre Davutoğlu açıkça istifa etmeyi konuşmuştu. Erdoğan ise Davutoğlu'ndan yapılacak olağanüstü kurultaya kadar görevini sürdürmesini istemişti. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 33.